11. ayrım sayfa 112. Pervini felek vesair ahter, gerdanına beste sıktı gevher. Küsuları genci anberi ham, halü ruhi ana hindu yubam. 440. Pistanı turuncu bağı cennet, çeşme oturunca meste hayret. Kabın edip o peri muhanna, düştü ayağa ayağı sahba. Lali lebi gevheri şekerris, şemi ruhi mahtabı gül biz. Gökyüzündeki ülker takım yıldızı ile diğer yıldızlar boynuna bağlanmış inci gerdanlıkta. Uzun siyah saçları ham amber hazinesiydi. Yanağındaki ben ise o hazineyi bekleyen Hintli bekçi. 440. Memeleri cennet bahçesinin turunçlarıydı. Gözleri ise o turunçlara bakarak kendinden geçmiş iki sarhoş. O peri soylu güzel topuklarını kınalayınca şarap kadehi ayağa düştü. Dipnot. Yani hüs topuklarına kırmızı kına sürünce bu kananın rengi şarabın değerini düşürmüş oldu. Dipnot sonu. Lal dudakları şeker gibi tatlı sular dağıtan bir kaynak. Mum gibi parlak, yana ise kıvılcımlar saçan bir maytaptı. Dipnot. İham ve tevriye yolu ile birden çok anlama gelecek şekilde kaleme alınan bu beytin kelime kelime karşılığı şöyledir. Dudaklarının lali şeker saçan bir gevher, yanağının mumu gül döken bir mehtaptı. Motomot çevirisi böyle olan beyt içerisinde geçen bazı kelimelerin mecazi, ikinci anlamlarıyla farklı açılımlar kazanmakta ve hüsnü, aşkın, yazılış amacı ve metin bütünlüğü içerisinde bambaşka bir keyfiyet kazanmaktadır. Mesele ilk mısrada geçen gevher kelimesini inci, mücevher anlamından çok asıl öz kaynak anlamı verilmelidir. Çünkü şeker saçan bir inci, bir mücevher çok fazla anlaşılabilir değildir. Ama sevgilinin ağzının şeker gibi sular akıtan bir kaynağa benzetilmesi klasik Türk edebiyatında çokça rastlanan bir hadisedir. Sevgilinin ağzından akan bu şeker tadındaki sularla kastedilen bazen onun ağzının suyu, bazen de mecaz yolu ile konuşurken sarf ettiği tatlı ve edalı şirin sözler olmaktadır. Klasik edebiyatımızda gevher kelimesinin asıl esas öz, kaynak, su kaynağı anlamıyla yazılmış şiirlere rastlamak mümkündür. Aşağıda vereceğimiz beyit bunun bir örneğidir. Dükendi sanma gözden gevheri eş, ki su aktuğu yerden gürü akar. Mesih Divanı G53/4. Beytin ikinci mısrasında ise kelimelerin birbirinden farklı anlamlarıyla oynama hadisesi daha ileri bir düzeydedir. Bu ikinci mısrada yer alan mehtap ve gül kelimeleri ilginç bir şekilde lügatlerde rastlanan ilk anlamların dışında kullanılmışlardır. Mehtaptan kasıt havai fişek yani maytap, gülden kasıt ise maytabın patlayarak gökyüzüne çıkması sırasında ondan koparak havaya dağılan ve ışıklı çizgiler çizerek aşağıya doğru dökülen kıvılcımlardır. Zaten maytap, mahatap terkibinin bozulmuş halidir. Gül ise mecazen şerare, kıvılcım ve ahker anlamları bulunmaktadır. Bakınız J.J. Pierre Desmoisson, Dictionary, Person, Frances, Vol. 3, sayfa 218, Vatikan, Roma, 1913. Mehtap ve gül kelimeleri bir araya geldiğinde gülü mehtap, beytin içerisinde gülün bir anlamı da ay ışığında ağaç yapraklarından yere düşen gölgelerdir. Bakınız J.J. Pierre Desmoisson. A.G.E. Gül-i Mehtap, M.D. sayfa 220. Gül kelimesi Farsça'da çiçeğin genel adıdır. İşte bundan hareketle Gül-i Mehtap terkibinin ay ışığının ağaç yapraklarına düşmesi sonucunda yerde oluşan ve çiçeğe benzeyen gölgeler Mehtap çiçeği, ay ışığı çiçeği anlamında kullanıldığı söylenilebilir. Beyt'te bu anlam İham-ı Tenasüp tarikiyle yer almaktadır. Şeyh Galip 2. mısrada Hüsnün yanağının güzelliğini vasıflandırırken şem-i ruhi mahatab-ı gül biz demektedir. Bunun yukarıda da ifade ettiğimiz gibi motomot çevirisi yanağının mumu veya mum gibi parlak yanağı gül saçan gül deken bir mehtaptı şeklindedir. Farsça terkiplerde izafetler zaman zaman harfi rapt, bağlama harfi, bağlaç yerine de kullanılmıştır. Burada da bunun tipik bir örneğini görmekteyiz. Mahatab-ı Gülbiz'in Mahatab-ı Gülbiz şeklinde anlaşılması neticesinde Gülbiz sıfatı mehtabın değil parlak mumu benzetilen yanağın bir diğer sıfatı olmakta ve mısra yanağın mumu mehtaba benziyordu ve gül kokusu yayılıyordu şeklinde nesne çevrilmektedir. Bilindiği gibi gül biz tamlamasında ıtırnak yani güzel kokulu anlamı vardır. Bakınız Lugat-ı Dihoda cilt 11 sayfa 16.946. Bu da klasik şiirde vasfedilen güzelin yanağının özelliğidir. Klasik Türk edebiyatında kasidelerin, gazellerin ve mesnevilerin ortak konusu olan sevginin yanağı ay, güneş, mum gibi parlak, lale ve gül gibi renkli ve kokuludur. Hüsnün yanağı öyle parlak muma benzetilmiş ve daha sonra da ona güzel kokululuk sıfatı eklenmiştir. Yani yanak beyaz, parlak ve kokulu haliyle gül kokusu yayan bir mum gibi düşünülmüştür. Bu da ham maddesine çeşitli güzel koku esansları katılarak imal edilen ve yandığı zaman etrafı güzel kokular yayan mumları aklı getirmektedir. Görüldüğü gibi Şeyh Galip ilk bakışta basitmiş gibi görünen ancak kelimeleri arasında çok yönlü ilişkiler kurulduğunda gerçek anlamıyla idrak edilen bu beyti yukarıda değinilen anlamların bir kısmını doğrudan doğruya kastederek bir kısmını da ima edecek şekilde düzenlemiştir. Dipnot sonu. Ebruları hire sazı evham, müjganları nize bazı evham, rengi ruhi pente içeri yakut, manayı dehanı harfi meskut. 445. Ruhiyle bir cevheri tekellüm, gül ruhları cenneti tebessüm. Şemsir bekev o çeşmi sahir, gencine-i mülk-i naza nazır. Künci deheninde hali güya, bir mahribidir ki genç cüya. Ol sine-i saf o gerden inur, ayine-i karşı şemi kafur. Ruhsarına saye salsa müjgan, baştan ayağa olurdu lerzan. 450. Bu beyt ile san nizami pir, müjgan ile zülfin etti tabir. Zülfeş rehi buse ha miruft, müjganeş hüda dehat miguft. Kaşları zihinleri karmakarışık ediyor, kirpikleri vehimlere mızrak oyunları oynuyordu. Kıpkırmızı yanağı sanki pamuğun içinde yakut, dudağı ise tıpkı telaffuz edilmemiş bir harf, söylenmemiş bir sözdü. Dudağının ruhu konuşma cevheri, gül yanakları gülümseme cennetiydi. O sihirbaz gözü elde kılıç, Nat ülkesinin hazinesinin bekçisi gibiydi. Dudağının köşesindeki beni sanki hazine arayan bir mahripliydi. O saf göz ve parlak boyun tıpkı aynanın karşısında yanan kafur mumuydu. Kirpikleri yanaklarına gölge salsa yanakları tir tir titrerdi. 450. Üstad Nizami sanki şu beyitle onun saçlarını ve kirpiğini tanımlamıştır. Zülüfleri öpücük dilenenlerin yolunu süpürüyor, kirpikleri de Allah versin, Allah versin diyor. Lalile bi şule-i şekernüş, gül ruhları nevbaharı gültüş. Gencine-i sine gencine-i renk, ayine içinde nakşi erjenk. Şirin lebi hemçü konca-i nur, pervanesi hem safiri zenbur. 455. Tiri nigehi şihabı sakip, sehmi sitemi kazayı sahip. Sirabı hayali feyzi mühem, bitabı makali sırrı mübhem. Gülgün kabası hünü tavus, nazında hezar renk mahsus. Bizarı cefası mülkü efgan, gülzarı edası şekeristan. Çiğni sitemi belayı ümmit, mihri keremi safayı cavit. 452. Lal dudağı tatlı şaraplar sunan alev görünümlü bir kadeh, gül yanakları çiçekler giyinmiş bir ilkbahardı. Dipnot. Nüş kelimesinin Farsça'da yiyen anlamı dışında sunan, ikram eden anlamı da vardır. Kelime kelime çevirisi lal renkli, dudağı şeker yiyen bir alev olan birinci mısrada Hüsnün dudakları şeker tadında şaraplar sunan lal taşından kadehe benzetilmiştir. Ayrıca beyitte Hüsnün tatlı tatlı konuşan yakut renkli dudaklarıyla kırmızı gagalı papağan arasında da benzerlik ilişkisi kurulmuştur. Dipnot sonu. 453. Beyaz göğsü bir hazineydi. Gönül ise o hazinenin içinde saklı bir büyü kitabı. Sanki ayna içerisindeki erjenk nakışları. Dipnot. Beytin ilk mısrasına geçen gencine, hazine, ikinci, genç ise kitaplık, kitap anlamında kullanılmıştır. Şeyh Galip Hüsn'ün beyaz sinesini hazineye, göğsünün içinde gizli olan kalbini, gönlünü ise hazinelerin içerisinde bulunan büyü ve sihir kitaplarına benzetmiştir. Şair ikinci mısrada Hüsnün beyaz gözünü bu sefer aynaya, gönlünü, kalbini de meşhur İranlı ressam Mani'nin minyatürlerini ihtiva eden ve büyülü olduğuna inanılan Erjeng adlı kitaba benzetmiştir. Mani'nin bir peygamber ve Erjeng'in de onun peygamberliğini ispat için kendisine verilmiş bir mucize olduğuna inanılmaktaydı. Hipnoz sonu. 454. Tatlı dudağı ışık goncası gibi idi. O dudağın pervaneleri ise uğuldayan arılar gibi çoktu. 455. Ok gibi bakışı kayan yıldızda. Teminin okları ise kaderin insanın başına getirdiği amansız belalardı. 456. Allah tarafından ilham edilen feyiz onun hayaliyle besleniyor. Anlaşılmaz sırlar onun güzel söyleşisi karşısında mecalsiz kalıyordu. Dipnot. Burada feyizden kasıt şairlik kabiliyeti ve gücüdür. Yani ilk mısrada anlatılmak istenen şey Hüsnün güzelliğiyle şairlere ilham verdiği ve onun hayalinin şairlerin sermayesi olduğu hususudur. Dipnot sonu. 457. Figanlar ülkesi cefasından bezmiş, şekerler yurdu ise edasının ve cilvesinin gül bahçesi olmuştu. Dipnot. Beyt'te geçen Mülk-i Efkan tamlaması İham yoluyla Afganistan'ı Şekeristan'da Kandahar'ı hatırlatıyor. Dipnot sonu. 459. Titanla kaş çatması, ümit verici bir bela, cömertçe acıması, ebedilik zevki veren bir gönül şenliğiydi. Dipnot. Beyt'in ilk mısrasındaki çiğni sitem, ilham yoluyla hilali, ikinci mısrasındaki mihri kerem ise güneşi hatırlatmaktadır. Dipnot sonu. 460. Çeşminden ereydi Hızra derman, zulmet görünürdü ab-ı hayvan. Eyler dile zülfi vaz-ı peyvend, tefrike eder nigah-ı sevgen. Olmuştu o turayı perişan, tura keşi katli dert mendan. Alıp şeyhi mülkünü nazdan bak, iklimi niyazı kıldı taraç. Müşk kafilesinin urup o gisu, her tarına dizdi kürsü tenzü. 465. Kâkülleri afeti dili dün, fermanına beste çiğni maçin. Çeşmanı siheyle nakşı ebru, mihrabın içinde çifte yahu. Hali siyehi belayı saman, şürüş dihi zengibarı sudan. Ahüre meveş hezar leyli, mecnuni hayalinin tüfeyle. Zülfinde hezar dişteyi can, peyvesteyi tarif fudu nisyan. 470. Gül rüyuna niçek canı aga, gülbank keşanı barekallah. Yekpare nezaketü letafet, hembare melahatü sebahet. 460. Eğer onun gözlerinden Hızır'a derman erişseydi, karanlıklar Hızır'ın gözüne ölümsüzlük suyu gibi görünürdü. Zülfü gönlüne kavuşma vaadinde bulunur, fakat bakışı onları ayırmaya yeminler ederdi. Alnından dökülen o kıvrım kıvrım saçlar dertlerinin katilinin fermanına tura çekmedeydi. O dülül ile perçemler Naz ülkesi padişahından baç alıp yalvarma yakarma diyarına yağma etmişti. Omuzlarına dökülen uzun saçları misk kabilesini talan etmiş ve onlardan aldığı kıymetli ve kokulu maddeleri her teline dizilmişti. 465. Kâfirleri gönül ve din afetiydi. Çin ve maçin o kâfirlerin fermanına bağlanmıştı. Siyah gözleriyle kaşlarının nakşı sanki mihrabın içerisinde yazılı çifte yahu yazısı gibi duruyordu. Siyah beni düzen ve asayişin düşmanıydı. Hem zengibara hem sudana kargaşalık veriyordu. Ceylan sürüsü gibi binlerce Leyla onun hayalinin Mecnun'una sığmıştı. Alnının iki yanından dökülen saçlarına binlerce can ipliği bağlanmış, unutulma kumaşının atkısı ve çözgüsünün düğümleri gibi. Dipnot. Klasik edebiyatımızda sevginin saçlarına binlerce aşığın gönlünün kalbinin asılı bulunduğu hususu sık sık dile getirilmiştir. Sevginin zülfüne asılı bu gönüllerden habersizdir. Beyt'te işte bu konu işlenmiş ve Hüsnün zülflerine asılı binlerce can ipliği, unutulma kumaşının atkısı ve çözgüsünün birleştiği heyveste kelimesinin bir anlamı da ulaşma, bitişme noktası, düğüm noktalarına benzetilmiştir. Dipnot sonu. 470. Nice arif canlar gül yüzüne bakıp barek Allah, Allah'ım ne güzel gül bankı çekmekteler. Velhasıl hüsn baştan aşağı incelik ve hoşluk, tepeden tırnağa güzellik ve tatlılıkta. Ey Hame Hezar, Barekallah, oldun cezebatı hüsne aga. Ya deyledin ol mehin senasın, vas eyleyerek temam edasın. Çün naz ile maksadın eserdir, aşkı dahi söylemek hünerdir. Dervasfı aşk 475. Bir mah ruhi siyah çerde, çün abu beka ve rai perde, hat cevheri sebzi abu şemşir, mehtabı siyeh baharı keşmir, gülzarı gamında hızrı mana, zehrabe horu hayatı dünya. 472-4. Ey kalem mübarek olsun, hüsnün halini öğrendin de o ay yüzünün nazını ve edasını tas tamam nitelendirerek övgüsünü yaptın. Madem ki maksadın nazım yolu ile bir sanat eseri ortaya koymaktır, o halde aşkı da güzelce anlatmanın bir hüner olduğunu bil. Aşkı anlatış 475. Aşk da ay yüzlü bir esmer güzeldi. Ah-ı hayat gibi perde arkasındaydı. Dipnot. Şeyh Galip Hüsnü'nün esmerliğini onun yüzünü gizleyen bir perde gibi düşünüyor. Dipnot sonu. Yanağındaki ayva tüyleri keskin kılıcın üzerindeki koyu renkli çizgiler gibiydi. Yüzü bu haliyle ilkbaharda çimenleri siyaha çalan koyu yeşillikteki keşmirin mehtabına benziyordu. Dipnot. Beyitte geçen cevher kelimesi kılıçların demirlerinde görülen siyah ve beyaz dalgalı benekler, çizgiler. Bakınız F.Develoğlu A.G.E. cevher maddesi sayfa 168 anlamında kullanılmıştır. Şair aşkın güzel yüzünü, saflığı ve parlaklığı yönü ile kılıca, yanaklarında biten ayva tüylerini de kılıcın üzerindeki menevişlere, çizgilere teşbih etmektedir. İkinci mısrada geçen siyeh bahar ibaresi ise Ali Ekber-i Dihuadda'nın Lügatname isimli Farsça ansiklopedik sözlüğüne göre soğuk bölgelerde baharın ilk günlerinde suya doymuş tarlalarda karın içinden fışkıran mora ve siyah çalan çimenlikler. Gıyasül Lügat'tan ve tropikal bölgelerin baharı Nazımül Etibba'dan anlamlarındadır. Ali Ekber-i Dihuadda Lügatname cilt 8 sayfa 12.265. Şair yanaklarında ayva tüyleri görülmeye başlayan hüsnün yüzünü bu haliyle bahar günlerinde koyu yeşil çimenleri ile Keşmir şehrinin mehtabına benzetmiştir. Dipnot sonu. Manevi alemin hızırı onun hasretinin gül bahçesinde dünya hayatının zehrini içmedeydi. Dipnot. Hızır klasik edebiyatımızda kendisinden çokça bahsedilen ve etrafında birçok efsane ve söylencenin oluştuğu bir dini efsanevi şahsiyettir. Bu beyitte Hızır ile mana ilişkisi kurulmuş, yani mana unsuru bir takım özellikleri sebebiyle Hızır'a izafe edilmiştir. Klasik metinlerde çokça geçen Hazreti Musa ve Hızır kıssasında Hazreti Musa peygamber olduğu halde Hızır'dan bilgi ve hikmet dersi alan bir kişiyi temsil eder. Bu tasavvuflar Hazreti Musa'yı bu özelliğiyle şeriat, tarikat, hakikat, marifet hiyerarşisinde kabuk, kışt, sürek, hakikatin dış yüzü olarak kabul edilen şeriat kademesinin sembolü kabul ederler. Buna mükabil peygamber olmadığı halde velilik mertebesine yükselmiş bir insan olan Hızır'ı da öz, can, ruh, mana olarak kabul edilen hakikat ve marifetin sembolü olarak tanıtırlar. Mağrur higahına ne kabil, Cibril ola mürginin bismil. Azrail-i Gamze afeti can, fitne ana çeşmi bağlı kürban. 480. Hatt-ı ruhi dudu nar-ı nemrut, lalilevi kevseri mey alut. Ser cümle helak olurdu afak, hat olmasa maruz zülfe tiryak. Çeşminde nühüfte nutku İsa, bir sözle kazayı eyler ihya. Sermez nigâhı tîgi büran, sahbası sirişki çeşmi hüran. Zirhi külehinde tar-ı perçem, mah içre nüvişte ismi azem. 485. Elde kılıç aftab-ı hünbar, eyler şühedayı garkı envar. Zülfiki eder füsunu aga, gamze okur el-iyazu billah. Eyler nigehi ederse bidat, İsa-i Arus'u merge damat. Mağrur bakışına Cebrail'in bile yarı boğazlanmış kuş olması mümkün değil. Dipnot. Burada sanki aşıkın mağrur bakışı doğan kuşuna, melek Cebrail ise doğan kuşunun pençesinde bulunan ve ölmek üzere olan av kuşuna benzetilmektedir. Dipnot sonu. Azrail'e benzeyen hışımlı yan bakışı canların belasıydı ve fitne onun gözü bağlı bir kurbanıydı. 480. Yanındaki tüyler Nemrut ateşinin dumanı, lal renkli dudağı şarapla karışmış Kevser'di. Zülüflerinin yılanına yanağındaki tüyler panzehir olmasaydı, bütün alem bir hamlesiyle helak olur giderdi. Yüzünde Hazreti İsa'nın konuşma mucizesi gizli idi. Bir sözle ölüyü diriltirdi. Dipnot. Beytin ikinci mısrasına geçen kaza kelimesinin kader, kaderin hükmü, kaza anlamı dışında ölü, öldü ve ölüm anlamları da vardır. Kaza beytte ölü anlamında kullanılmıştır. Dipnot sonu. Sarhoş bakışı keskin bir kılıç, içtiği şarapisi huri gibi güzellerin gözyaşlarıydı. Külahının altından çıkan perçeme ile yüzü tıpkı üzerinde ismi azam yazılı bulunan dolunay gibiydi. Dipnot. Şair dolunayın üzerinde görülen lekelere ismi azam, Lafsai Celal yazısına benzetiyor. Dipnot sonu. 485. Elindeki kılıç kanlar saçan bir güneşti ve şehitlerini nurlara gark ediyordu. Dalga dalga saçları büyüye bile büyü öğretmeye başladı mı Gamzesi Allah'a sığınma duaları okumaya girişirdi. Dipnot. Beyt'te Kur'an-ı Kerim'deki Harut Marut kıssasına telmih var. Aşkın saçları büyüye bile büyü öğreten bir sihirbaz gibi düşünülmüştür. Dipnot sonu. Eğer bakışı zulmetmek ise Hazreti İsa'yı ölüm gelinine damat bile edebilirdi.